Ayrım 13. Neden öldürüldüler kurşunlar hepimize? Orhan Tüleylioğlu. Ali Gaffar Okkan. 1952 24 Ocak 2001. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan, 1952 yılında Sakarya'nın Hendek ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu burada tamamladıktan sonra Ankara Polis Enstitüsü'ne girdi ve 1970 yılında görevine başladı. Ege Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Okkan, İzmir, Eskişehir, Urfa ve Kars'ta görev yaptıktan sonra 1997 yılında Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Meslek yaşamı boyunca cesareti ve görevine bağlılığıyla tanınan Okkan, İçişleri Bakanlığı tarafından çeşitli tarihlerde 21 kez takdir, 26 kez de maaş teltifiyle ödüllendirildi. Diyarbakır'da göreve gelmesiyle kentin özellikle sosyal yaşantısında gözle görülür değişiklikler oldu. Okkan, özellikle Hizbullah'a karşı son derece başarılı operasyonlar yürüterek örgütün çökertilmesinde etkili oldu. Halkın büyük empati beslediği Okkan, 2000 yılında Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti tarafından Diyarbakır'da huzur ve güveni sağladığı için yılın bürokratı seçildi. Diyarbakır Spor Kulübü ile yakından ilgilenen ve halkla iç içe yaşayan Okkan, Diyarbakır Spor'un birinci lige çıkması için de büyük çaba harcadı. Gaffar Okkan evli ve iki çocuk babasıydı. 24 Ocak 2001 günü Uğur Mumcu'yu anma etkinliğine katılmak üzere makamından ayrılan Gaffar Okkan, profesyonel suikast timlerinin bombalı silahlı saldırısına uğrayarak şehit oldu. Emniyet Müdürü Okkan'la birlikte 5 güvenlik görevlisi de teröristlerin Kalaşnikov silahlarla açtığı ateş sonucu şehit düştü. Olay, kentin Şehitlik semtinde Emniyet Müdürlüğü'ne 150 metre mesafedeki Et ve Balık Kurumu önündeki kavşakta saat 17.55'te meydana geldi. Gaffar Okkan, Emniyet Müdürlüğü binasından ayrıldıktan hemen sonra makam otomobiline ve arkadan gelen koruma polislerinin bulunduğu araca ateş açıldı. Şehit polis memurlarının özel kalem görevlisi Mehmet Kamalı, Emniyet Müdürü'nün korumaları Sabri Gün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy olduğu belirlendi. Saldırıda Nuri Bozkurt, Fatih Gökçek, Veli Göztepe, Mustafa Dinçer ve Selim Şişman adlı polisler ise ağır yaralandı. Okkan, 12 Eylül öncesinde öldürülen Cevat Yurdakul'dan sonra Emniyet Müdürü düzeyinde suikaste kurban giden ikinci isimdi. Hizbullah'ın hedefiydi. Suikastin ardından bütün gözler Hizbullah'a çevrildi. 2000 yılı öncesi ve sonrasında Hizbullah'a en büyük darbe Diyarbakır'da vurulmuştu. Okkan'ın bizzat yönettiği 250 noktaya yönelik operasyonlarda 462 örgüt mensubu yakalanmış, 122'si tutuklanmıştı. Okkan'ın şehit edildiği gün bile Diyarbakır DGM'ye 10 Hizbullah militanı çıkarılmıştı. Hizbullah'ın ilim kanadını çökerten Okkan, örgütün 800 sayfa belgesini inceleterek ünlü Beykoz operasyonunun altyapısını hazırladı ve lideri Hüseyin Velioğlu'nun 17 Ocak 2000'de düzenlenen operasyonda öldürülmesini sağladı. Bu operasyonun ardından binlerce militanı yakalanan örgüt, Okkan'ı ölüm listesinin başına koydu. Ancak Okkan, operasyonların süreceğini belirtiyor ve katledilmekten kısa süre önce 15 Ocak 2001 tarihinde yaptığı basın toplantısında 26 tetikçinin adını açıklıyor ve Hizbullah'ın çökertilmesinde son adımın bu tetikçilerin yakalanması olduğunu belirtiyordu. Mumcu'nun katilini arıyordu. Uğur Mumcu suikastinin 8. yıl dönümünde gerçekleştirilen bu saldırı, suikast için özel bir gün mü seçildi sorusunu da gündeme getiriyordu. Okkan, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına giden yolu açarak Hizbullah'la mücadele etmiş, İstanbul Beykoz'da, Diyarbakır'da ve Batman'da ele geçen dokümanlar ve kasetleri inceledikten sonra Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı'nın katilinin Hizbullah olduğuna inanmıştı. Hizbullah imzasını mı attı? İlk incelemelerde saldırı sırasında 3 el bombası atıldığı, bunlardan birinin patladığı, teröristlerin 12 Kalaşnikov tüfek ve 2 Marakov tabanca kullandıkları açıklandı. Olay yerinde 469 Kalaşnikov, 10 Makarov ve 48 adet de 9 milimetrelik boş kovan ele geçirildiği, balistik inceleme sonucu Kalaşnikov kovanlarının 15 ayrı silahtan, 10 boş kovanın Makarov tabancadan, 48'inin de güvenlik güçlerinin kullandığı 4 ayrı tabancadan çıktığı belirlendi. Saldırıyı gerçekleştirenlerin sayısının ise 15 olduğu kesinlik kazandı. Bu arada Hizbullah'ın kullandığı bilinen silahlardan Makarov'un olay yerinde imza amacıyla bırakıldığı açıklandı. Saldırganların suikastin ardından olay yerinin birkaç metre ilerisindeki Hizbullah'ın üstlendiği Şehitlik Camisi'nde düzenledikleri anlaşıldı. Saldırganların el bombalarıyla yaklaşık 165 mermiyi de camiden attıkları belirlendi. Olay sonrasında çok sayıda evde arama yapan polis birçok zanlıyı gözaltına aldı. Operasyonlarda ağırlıklı olarak olaydan bir hafta önce açıklanan Hizbullah'ın 26 kişilik tetikçi listesi ve ABD pasaportlarıyla Irak'tan Türkiye'ye geçiş yaptığı öne sürülen profesyonel suikast timi üzerinde duruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca oluşturulan bir özel ekip de destek ve koordinasyon sağlamak amacıyla Diyarbakır'daki soruşturma ve operasyonlara katıldı. Bu arada Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi saldırı sonrası Emniyet Müdürlüğü'nce çekilen görüntülerin soruşturmanın gizliliği ve selameti açısından televizyonlarda yayınlanmasını yasakladı. Kuş uçsa haberim olacak. Okkan, 18 Kasım 1997 tarihinde geldiği Diyarbakır'da o güne kadar görülmemiş bir emniyet müdürü portresi çizmeye başladı. İlk ele aldığı konulardan biri şehrin aydınlatma sorunu oldu. Bu konu üzerinde uzun süren çalışmalar yürüttü. Şehrin önemli noktalarında bulunan caddeleri baştan sona ışıklandırdı. Diyarbakır'da en önemli sorunlardan birisi de asayişti. Türkiye'nin en geniş polis teşkilatı Diyarbakır'da bulunmasına karşın polis sokaklara tam olarak hakim olamıyordu. Şehirde suç oranı fazlaydı. Faili meçhul cinayetlerin sayısı ise diğer bölgelere oranla çok yüksekti. Önce şehrin asayişini kontrol altında tutmak için 16 ayrı kameradan oluşan bir sistem kurdurdu. Bu sistem 24 saat süreyle şehri izliyor ve görüntüleri kaydediyordu. Emniyet müdürü makam odasındaki 8 ayrı monitörden görüntüleri izleyip şehirde olan biteni takip edebiliyordu. Böyle bir sistem kurma ihtiyacı duyduğunu sorduklarında, "Diyarbakır'da bir kuş uçsa haberim olacak ondan," diye yanıtlamıştı. Okkad'ın en çok övündüğü konu da trafik şubesinde yaptığı revizyondu. Bu değişimle polis vatandaş arasında saygıya dayalı bir ilişkinin oluşmasını sağlamıştı. Yaptığı en radikal değişim ise kadın polisleri sokakta görevlendirmekti. Diyarbakırlılar ilk kez onun zamanında sokaklara ve kadın polislerle tanıştılar. Emniyet Müdürlüğü'nün bütçesinden satın alınan 10 adet Twingo marka otomobil ile yaşlılar, sakatlar ve çocuklar istedikleri yerlere bırakılıyordu. Bu uygulama polis vatandaş ilişkisinin gelişmesinde temel taşlardan biri oldu. İnsanların gece yarıları sokağa çıkmaktan korktuğu kent kısa bir süre içerisinde yepyeni bir kimliğe büründü. Terörü sporla yenmek istiyordu. Gaffar Okkan, Diyarbakır'daki portresinin ötesinde bir de sporcu kimliği taşıyordu. Okkan, Diyarbakır Spor'un fahri başkanı ve yöneticisiydi. Futbolun Diyarbakır için önemli olduğunu düşünüyordu. Şehrin huzur bulması ve gençliğin terörden uzaklaşması için sporun önemli görev üstlendiğine inanıyordu. Diyarbakır Spor'un başarılı olması için de çok çalıştı. Ancak onun spor tutkusu sadece futbola sınırlı değildi ve özellikle de handbol tutkunuydu. Okkan, Diyarbakır'da bir handbol takımı kurdu. Takım, Diyarbakır Polis Gücü adını taşısa da oyuncuların hiçbiri polis değildi. Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanan Türkiye Kupası finali için Diyarbakır'a gelen sporcuları, gazetecileri, seyircileri havaalanında karşılayan Okkan, bir dönemler Güneydoğu'nun Paris'i olarak adlandırılan kente yeniden hayat vermeye başladıklarını ve bölge insanının yavaş yavaş oksijen çadırından çıktığını ifade etmiş ve şunları söylemişti. Terör sadece silahla yenilmez. İnsanları dağdan, bayırdan, kahveden çıkarıp tribüne getiriyoruz. Artık Diyarbakır Spor gibi bir beklentileri var. Sokaktaki işsiz de, otelci de, taksici de Diyarbakır Spor'un birinci lige çıkmasını gözlüyor. Arif Kızılyal'ın Cumhuriyet 26 Ocak 2001. Diyarbakırlıların beklentileri 20 Mayıs 2001 günü gerçekleşti. Diyarbakır Spor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yenerek birinci lige çıktı. Maçtan sonra şampiyonluğu kutlamak için sokaklara dökülen binlerce Diyarbakırlı zafer sarhoşluğu içerisinde "Gaffar Baba" diye haykırdı. Sorular. Suikastin ardından kafalarda birçok soru işareti oluştu. Diyarbakır gibi olağanüstü hal bölgesi valiliğinin merkez konumunda olan ve 5000 polisin görev yaptığı bir kentte 15-20 kişilik bir suikast timinin fark edilmemesi kamuoyunda istihbarat eksikliği olarak değerlendirildi ve uzun süre tartışıldı. İstihbarat eksikliği kadar ihmal konusu da gündemden düşmedi. Kritik görevde bulunan ve sürekli tehdit altında bulunan Okkan, neden zırhlı araç yerine makam otosunu tercih etmişti? Kimi köşe yazarları kliması olmayan bir zırhlı araç veren devleti eleştirdi. Kimileri hatayı Okkan'da buldu ve kendine aşırı güvenmesinin bedelini canıyla ödediğini söyledi. Çoğu kişi ise araç zırhlı olsa bile Okkan'ın böyle bir saldırıdan kurtulamayacağı görüşündeydi. Emrah Gürkan, 3310 öldürüldü Emrah Gürkan 3310 öldürüldü. Güncel Yayıncılık İstanbul Ekim 2001 adlı kitabında. Diyarbakır'da birçok kişinin suikastin Hizbullah tarafından gerçekleştiğine inanmadığını söylüyor ve yanıtsız kalan soruları şöyle sıralıyordu. Yaklaşık 15 kişi oldukları tahmin edilen saldırganlar, gece gündüz demeden çalışan Gaffar Okka'nın o gün o saatte çıkacağını nereden biliyorlardı, yoksa telsizi mi dinliyorlardı? Şehitlik ve Sezai Karakoç bulvarının tüm çıkışlarında devriyeler bulunduğuna göre, gözcülerle 27-29 kişi olduğu iddia edilen grup, onca gürültü ve patırtının ardından nasıl oldu da adeta buharlaştı? Eylemin şeklinden teröristlerin uzun süre plan yaptıkları anlaşılıyor. Bir anda 15 kişinin kentin bir noktasında toplanarak eylem gerçekleştirmesi, teröristlerin bu eylemi gerçekleştirmeden önce tatbikat yaptıkları izlenimini uyandırıyor. Örgüt militanları bunu yaparken polis hiçbir şeyden kuşkulanmadı mı? Odasında Diyarbakır'ın önemli noktalarını kapalı devre sistemiyle izleyen monitörler vardı. Suikastin yapıldığı yer ise kör noktaydı. Suikastçiler buranın kör nokta olduğu bilgisini kimden aldılar? Suikastçilerin saldırının yapıldığı yerdeki camide saklanıp ateş açtıkları söylendi. Daha sonra cami duvarının 2 metre yükseklikte olduğu belirtildi. Peki suikastçiler 2 metrelik duvardan nasıl ateş açtılar? Daha önceki eylemlerinde satır ve tabanca kullanan Hizbullahçılar, bir yıl içerisinde nasıl oldu da Cumhuriyet tarihinin en büyük suikastini gerçekleştirebilecek hale geldi? Olayda 15 Kalaşnikov ve bir Makarov silah kullanıldığı açıklandı. Bir Kalaşnikov marka silah hariç tüm silahları yanında görecek kadar profesyonel olan saldırganlar, neden imzamız diye Makarov'u olay yerinde bıraktılar? Makam otomobilinin deposunun yakınında 5 santimetre çapında büyük bir delik var. Bu deliğin suikaste kullanıldığı belirtilen Kalaşnikovların ateşiyle açılmış olması mümkün mü? Otomobilin tavanı bile kurşunlarla delik deşik edilmiş. Suikastçiler otomobile havadan mı ateş açtılar? Suikastten birkaç dakika sonra olay yerine gelen polis kamerasının görüntülerinde sadece iki şehit polisin cesetleri görülüyor. Diğer cesetler ne zaman hangi araçla hastaneye kaldırıldı? Polis kameralarının çektiği görüntüler nasıl olduğu da televizyonda yayımlandı. Bu olay emniyet teşkilatının televizyon kanalları görüntü karşılığında iki polis memuruna para vermiş. İkisini de açığa aldık açıklamasıyla geçiştirilecek kadar basit mi? Sığınak yaratma konusunda uzman olan Hizbullahçılar, suikast sonrasında önceden hazırladıkları sığınaklarda mı saklandılar? Tanıklar, suikastçıların çoğunun İstanbul aksanıyla konuştuğunu söylüyor. Fakat daha önce yakalanan Hizbullahçıların hepsi Güneydoğu aksanıyla konuşuyordu. Yoksa bu eylem için Hizbullah militanları İstanbul'dan mı geldi? Diyarbakır seni unutmayacak. Silahlı ve bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 meslektaşı, 25 bin yurttaşın katıldığı görkemli bir törenle Diyarbakır'dan uğurlandı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan şehit cenazeleri eskortlar eşliğinde ambulanslarla tören alanına getirildi. Türk bayraklarına sarılı cenazelere vatandaşlar alkışlarla karanfiller attılar. İlk kez bir emniyet mensubu için üstelik de Diyarbakır'da halk sokaklarda yürüdü. Sloganlar attı ve cinayete tepkisini ortaya koydu. Son 20 yılını terörü en sıcak şekilde yaşayarak geçiren Diyarbakırlılar, Okka'nın resimlerini ve Türk bayrakları taşıyarak teröre lanet yağdırdılar. Katillerin kaçmasını önlemek için otobüs seferleri iptal edildi. Herkesin gözyaşı döktüğü törende, Gaffarlar ölmez, Diyarbakır seni unutmayacak, Gaffara uzanan eller kırılsın, katiller bulunsun, seninle gurur duyuyoruz sloganları atıldı. 3 yıldır kentte emniyet müdürü olarak görev yapan ve kendileriyle sıcak ilişki kuran Ali Gaffar Okkan ve arkadaşları için düzenlenen cenaze töreni öncesinde Dağ Kapı, Ofis, Melik Ahmet gibi semtlerde toplanmaya başlayan Diyarbakırlılar vilayete kadar yürüdüler. Yürüyüş sırasında siyah kurdeleler takan, pankartlar, Türk bayrakları ve siyah büyük bir bayrak taşıyan yurttaşların sayısı vilayetin önüne gelindiğinde 25 bine ulaştı. Yürüyüş boyunca binlerce kişi alkışlarla ve zılgıt çekerek saldırıyı kınadı. Diyarbakır'da Okka'nın cenazesi öncesinde de bir ilk yaşandı. Yıllardır terör örgütlerinin baskılarıyla kepenk kapatan yurttaşlar, bu kez kendi özgür iradeleriyle kepenklerini indirdiler, duydukları üzüntüyü sergilemek için siyah bayraklar astılar. Halka açık eğlence yerlerinden tekel bayilerine, mahalle bakkallarından ünlü markaların satıldığı lüks mağazalara, matbaalara kadar birçok iş yerine saldırıyı kınamak için bugün kepenklerimizi açmayacağız. Değerli emniyet müdürümüzün vefatından dolayı yastayız. Gaffar kardeşimizin katlinden dolayı kapalıyız. Bugün büyük acımız bundan dolayı kapalıyız şeklinde yazılar asılması dikkat çekti. Dolmuşçu esnafı da saldırıya tepkilerini kontak kapatarak gösterdi. Diyarbakır'da bütün dolmuş hatlarında çalışan esnaf araba çalıştırmazken araçların antenlerine de siyah kurdeleler takıldı. Yurdun dört bir tarafından da Diyarbakır Valiliğine siyah çelenkler geldi. Valilik önündeki törenin ardından askeri bando eşliğinde cenazeler bir süre omuzlarda taşındıktan sonra ambulanslara konuldu. Cenazelere alkışlarla zılgıt çekerek eşlik eden kalabalığın yanı sıra çevredeki apartmanlarda balkonlara çıkan vatandaşlar da kalabalığa alkışla eşlik ettiler. Daha sonra ambulansa konulan cenazeler memleketlerine yollanmak üzere Diyarbakır Havaalanı'na gönderildi. Diyarbakırlılar yürüyerek ve araçlarla cenazeleri havaalanına kadar eşlik ederken slogan atmayı sürdürdüler. Yurttaşlar akşam saatlerine kadar küçük gruplarla sloganlara devam ettiler. Susma, sustukça sıra sana gelecek. Barışa uzanan eller kırılsın sloganları ise her kesimden alkış aldı. Cenaze törenine saldırının ardından gece Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Devlet Bakanları Fikret Ünlü ve Edip Safdar Gaydalı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, çok sayıda milletvekili, Emniyet Genel Müdürü Turan Genç, Olağanüstü Hal Bölge Valisi Gökhan Aydıner, Diyarbakır Valisi Cemil Serhatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Feridun Çelik ile bölge illerinin valileri ve emniyet müdürleri de katıldı. Cinayeti gördüm. On binlerce Diyarbakırlı şehitlerin ardından yürürken bir kadın kalabalığın arasından sıyrılıp valinin arabasının camından içeri bir zarf atıp uzaklaştı. Arabada Vali Cemil Serhatlı, Devlet Bakanları Safdar Gaydalı ve Fikret Ünlü vardı. Bakanlar hemen zarfı açıp okudular. El yazısıyla yazılan mektupta suikasti gördüm deniyor ve şunlar anlatılıyordu. Gözlerimle gördüm, penceredeydim. Silahlar patladı. Ortalık karıştı. Aşağı baktım, Gaffar müdürü vurdular. Sonra dört kişi gördüm. Ellerinde uzun namlulu silahlar. Sağa sola baktılar. Silahları ceketlerinin altına sakladılar. Yine etrafa baktılar. Oradaki dükkanların ikisine girdiler. Biri berber, diğeri çorbacı dükkanı. Herkesi dışarı çıkarttılar ve bu defa tabancalarını çektiler. Kendilerine polis süsü verdiler. Kaçanları kovalıyormuş gibi yaptılar. Yere kurşun sıktılar ve hızla olay yerinden uzaklaştılar. Mektup basına yansıdığında oldukça ilgi çekti. İddiaya göre saldırganlar kendilerine polis süsü vererek olay yerinden ellerini kollarını sallaya sallaya kaçmayı başarmıştı. Hizmetlerinin takipçisi ben olacağım. İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, törende yaptığı konuşmada şehitlerin acısının milletin yüreğini parçaladığını, Türk milletinin yüreğine taş bastığını, bundan sonra bu tür menfur saldırıların olmayacağını da ümit ettiğini söyledi. Tören sırasında gözyaşlarını tutamayan Tantan şöyle devam etti. Gaffar Okan benim emniyet müdürüm. Aynı zamanda benim hemşerim. Çok yetenekli, cesur, yiğit, bulunmaz emniyet müdürlerinden biriydi. O burada biraz daha kalmak istedi. Kalmak istemesinin nedeni Diyarbakır'a biraz daha hizmet edebilmek ve Diyarbakır Sporu 1. Lig'e taşımaktı. Onun anısı ilelebet devam edecektir. Buradaki bütün hizmetlerin takipçisi bizzat ben olacağım. Diyarbakırlıların gönlü rahat olsun. Emniyet Genel Müdürü Turan Genç ise katillerin en kısa zamanda yakalanarak Türk adaletine teslim edileceğini söyledi. Yaralı polisler anlatıyor. Saldırı sırasında yaralanan polisler Fatih Gökçek, Mustafa Dinçer, Nuri Bozkurt ve Veli Göztepe'nin Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavileri sürerken Anadolu Ajansı'na yaptıkları açıklamada saldırıyı şöyle anlattılar. Emniyet Müdürlüğü'nden çıktıktan sonra Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyretmeye başladık. Valiliğe gidiyorduk. Önde motorize ekipler bulunuyordu. Bizler önde giderken birden arkadan silah sesleri duyduk. Şehit olan arkadaşım emniyet müdürümüze saldırı olduğunu söyledi. Biz de hemen döndük. Üç kişiyi gördük, üçü de sakallı, içlerinden biri ise şalvarlıydı. Üç kişiyi gördük ancak her taraftan ateş saçılıyordu. Biz de yere yatıp ateş etmeye başladık. Ateş atanlar en az 10-15 kişiydi. Önden, arkadan, yandan ateş ediliyordu. Ortalık adeta cehenneme dönmüştü. Biz yerimizden kalkıp tam olarak yanlarına yaklaşmaya çalıştık. Bu sırada bomba attılar. O sırada yakalandık. Daha sonra ara sokaklara doğru kaçtılar. Yüzlerce gözaltı. Saldırı sonrasında Diyarbakır'da geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Özellikle Bağlar ve Şehitlik ile Suriçi semtlerinde çok sayıda eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Kuşkulu görülen yüzlerce kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden durumları kuşkulu olan ve örgüt bağlantısı olduğu sanılan 41'i sorguya alınırken geri kalanlar kimlik tespitlerinin ardından serbest bırakıldı. Sorgulamanın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda gönderilen ancak sayıları açıklanmayan uzman destek ekipleri tarafından yapıldığı kaydedildi. Bu arada Diyarbakır Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Emniyet Müdürü Okkan ve arkadaşlarını şehit eden teröristlerin bildirilmesi için ihbar telefonlarını duyurdu. Tüm vatandaşlardan hainlerin yakalanması için yardım beklendiği belirtilen açıklamada saldırganların yakalanmasının kentin namus borcu olduğu, Diyarbakır halkının bu duyarlılığı göstereceği kaydedildi. Duyuruda katillerin adresini veya saklandıkları yeri bilenlerin insanlık adına şehitlerimizin kanı kurumadan ihbarda bulunmalarını istiyoruz dendi. Görgü tanıklarının anlatımları doğrultusunda çizilen robot resimlerle ilgili olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ve Diyarbakır Valiliği'nin açıkladığı telefon numaralarına ihbarlar yağdı. Yapılan operasyonlar sonucu toplam gözaltı sayısı 400'ü aştı. 13. ayrımın sonu sayfa 175.